Pazar akşamları WhatsApp'ta kız arkadaşının son görülme tarihine bakmak yerine donanım.haber.com ana sayfasında mobilitenin yeni bölümü yayınlandı mı yayınlanmadı mı diye kontrol edenlerin programı mobiliteye hoş geldiniz. Sunucularınız ben Ender Yıldız değil Erdi Özağ.
Ben Erdi Özağ değil Ender Yıldız.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Aslında bizim programı yayınladığımız tarihlerde Mobil Dünya Kongresi de başlamış olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta yepyeni telefonların, akıllı telefonların tam anlamıyla istilasıyla karşı karşıya kalacağız. Ancak biz bir programda geçtiğimiz haftadan dikkat çeken gelişmeleri değerlendireceğiz. İlk haberimiz de Facebook ve WhatsApp ilişkisi. Daha doğrusu Facebook'un WhatsApp'ı satın almasıyla ilgili. Hakikaten biz Facebook'u anlayamadık. Adamların hani WhatsApp'ın bu derece yüksek bir fiyatla satılmasına gerçekten de kimse akıl fikir erdiremedi. 19 milyar dolardan bahsediyoruz. Hani yapılan bir hesapla, kaba bir hesapla örneğin ülkemizin en değerli şirketlerinden Tüpraş'ın tam 4 tanesi kadar bir bedelle satıldığını görüyoruz. Ve diğer taraftan eminim senin de vereceğin ilginç örnekler vardı. Çünkü 19 milyar dolar gerçekten çok büyük bir rakam.
Çok ciddi bir rakam. Hani ülke alıyorsun. Birkaç tane ülke alabiliyorsan hani Jamaika gibi bir ülkenin toplam değeri de 14-15 milyar dolar olarak gösteriyorlar ki bu sadece yaklaşık 3,5-4 yıllık bir yazılımdan bahsediyoruz burada. Gerçekten çok ciddi rakamlar. Biz zamanında Facebook, Instagram'ı 1 milyar dolar aldığında çok konuşmuştuk. Vay be, o kadar ediyor muymuş falan dedik. Ama şimdi 16 milyar hatta 19 milyar doları göz önünde bulundurduğumuzda hani Facebook'un ne kadar gerçekten efor sarf ettiğini WhatsApp'ı satın almak için görmüş olduk.
Amma paraları varmış ya. 19 milyar doları pat diye WhatsApp'a gömdüler. Hani şöyle bir durum söz konusu. Biz bunun haberini donanım.haber.com ana sayfasına da vermiştik zaten. WhatsApp'ın iki tane kurucusu var, eş kurucusu var. Bunlardan bir tanesi
eş başkan.
Eş başkan dedim aynen, eş başkanlar. Bunlardan bir tanesi Brian Acton isimli olanı, Amerikalı olanı diyelim biz buna, bir diğeri Ukraynalı. WhatsApp'ın kurulduğu aynı yıl içerisinde Facebook'a ve Twitter'a iş başvurusunda bulunuyor. İki tarafta kapıyı kapatıyorlar yani biz seni almayız diye adama red cevabıyla geri dönüyorlar. Sonradan 5 yıl sonra siz beni anlamadınız diyerek WhatsApp'a gitti. Facebook 19 milyar dolara sattı. Hani bakıldığı zaman 5 yıl ne yapıyor? 60 ay denk geliyor aşağı yukarı. Facebook bu adamı alıp her ay 1 milyon dolar maaş verse 60 milyon doları bu işi kurtaracakmış zaten bakıldığı zaman ama... İşin esprisi bir yana tabii ki WhatsApp'a bakıldığında hızlı bir büyüme içerisinde olan iletişim yazılımından bahsediyoruz. Aylık aktif 450 milyon kullanıcısı var ve hızla büyüyen bir potansiyele sahip. Ve WhatsApp'la ilgili yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Çok sadık bir kullanıcı kitlesine sahip. Yani hani bir kişi WhatsApp'a girip yani uygulama program nasıl diye bakıp çıkmıyor yani. Giren kullanmaya başlıyor ve uzun süreler boyunca kullanıyor. Hani adamlar o İşte 2009-2010'larda şeyi çok iyi yakaladılar. Yani SMS yavaş yavaş değer kaybedecek. Biz bunun yerine alternatif ücretsiz bir iletişim yazılımı yapalım ve bunu tüm dünyada kullanılsın. Potansiyelini çok iyi kullandılar. Sonrasında WhatsApp'a rakip pek çok yazılım çıktı. Google kendisi bir yazılım yaptı.
Mesaj
olmadı.
Mi çıktı bir tane bir ara? Hatta çizim bizim de gönderiyordun. Popülerdi bayağı.
Tutmadı ama bir ara ve bir iğne kazandı
gibi oldu,
ama
sonra
olmadı.
Yemedi evet.
Diğer taraftan işte bakıldığı zaman şu an Çinler WeChat ve Line gibi programlarla ön plandalar ama ona nereye gideceği muallak. Tamam Çin'deki toplam nüfusun fazlalığından ötürü popülerler ama dünya çapında çok fazla kabul gördükleri söylenemezler. Evet. Messi'yi oynattılar reklamlarda. Türkiye'ye kadar gelip TV'lere reklam verdiler ama ne olacağı muallak. Diğer taraftan bakıldığı zaman Facebook kendi Messenger yazılımını yaptı, tutmadı.
Tutmadı.
Hani WhatsApp alternatif iyi diyebileceğimiz nadir yazılımlar var. Hani Apple'ın iMessage'ini bir tarafa bırakıyorum. Zaten Apple'ın kendi cihazlarında standart olan bir uygulama ama örneğin bir Viber var. Viber'da Japonlar satın aldı 900 milyon dolara geçtiğimiz günlerde. İşte görüntülü görüşme istersek Tango var. Skype vardı. Skype'da 8,5-9 milyar dolara Microsoft satın almıştı zaten. Hani WhatsApp'a bakıldığında 19 milyar dolar. Ki Google'ın 10 milyar dolarla bu rekabete geri kaldığı söyleniyor ki 2 yıl önce Google'ın 1 milyar dolar almak istedi. Google da ticareti biliyor baksana. 1 milyar dolara.
Sonra alıp Facebook'a oradan 16 milyar 19'a satsalardı.
Acaba hani ihalelerde şey yapıyorlar ya. Bir sürü firmaya yüksek bedelle satabilmek adına tanıdık bir firmayı alıp rahiç bedeli yükseltiyorlar sürekli.
Olabilir. Evet yapılabilir.
Google öyle bir işbirliğine gidip Facebook 19 milyar dolara biz bunu bu ihaleyi nasıl devredebiliriz diye bir işbirliği yapıyorlar diye de düşünmeden demiyorum ama tabii bu işin esprisi.
Evet yani ben de zannetmiyorum çünkü bakıldığında Google zaten Facebook'ta birçok noktada rekabet halinde olan bir firma. O yüzden eline böyle bir kullanıcı kitlesini geçirdikten sonra hani onu bir değerlendirmeden en azından değerlendirmeye çalışmadan elden çıkacaklarını zannetmiyorum. Çok ciddi bir rakam gerçekten, 19 milyar dolar. Ama WhatsApp'ın da şöyle bir avantajı vardı. Şimdi sen birkaç örneklerinden de bahsettin. Çok basitti. Çok İndiriyordun, sahi. Kuruyordun ve çalışmaya başlıyordun. Bir ücretli gibi gözüküyordu ama doğru düzgün kimse o parayı ödemedi.
Vallahi ben bir 4 milyon kullanıyorum, bir kere dolar, ödemedim yani.
Bir kere bir 1 dolar öderim, o da helal hoş olsun yani. 10 dolar olsa yine öderdin. Çünkü basıyordun, telefona yüklüyordun. Numarandan hemen güzel bir basit bir mantıkla senkronize oluyordun. Ne Google hesabı açıyordun, ne Facebook hesabından bağlanıp da oradaki hesapla değil. Hiçbir şey değil. Rehberinizdeki telefon numaralarını karşılaştırıp WhatsApp kullanıyorlarsa çıkıyordu. Bu çok basit mantıklı ve şunu da söylemek lazım. Bu 2009-2010 WhatsApp'ın ilk çıktığı dönemlerde doğru düzgün cross platform mesajlaşma uygulaması da yoktu. BBM'ciler hala BBM çok iyi diye birbirlerine...
Sadece BlackBerry içerisinde ama
evet,
yani.
Android ve iOS kullananlara hava atıyorlardı. Öbür tarafa baktığımızda GTalk, Google uzun bir süre sadece Android'in mesajlaşma programı olarak baktı olaya. Yani video görüşmesinde değil.
Her platformda olan bir yazılım gibi evet. Değerlendirmediler aslında.
Ha, evet, öyle olmadı. Ya. Açık olacağını, herkese yayılsın mantığını pek gütmediler çok uzun süre. WhatsApp'ta boşluğu çok iyi değerlendirdi. Yani ücretli olduğunu da söyleyemeyiz. Çok
iPhone'cular zaten ömür boyu kullanıyorlar.
Reklam zaman. Yok içerisinde, hiçbir şey yok. Basıyorsun, çalışıyor. Sık güzel güncellediler. Bir sürü ekstra ıvır zıvır eklediler. Video ekleme, o bu derken. Bence bir kullanıcının ihtiyacı olabilecek her şeyi ufak bir paket halinde güzel bir şekilde sundular.
19 megabaytlık programı 19 milyar dolara sattılar bakılacağına. Megabayt başına güzel bir bedelle satmış oldular. Hatta yapılan bir başka hesaplama var. 450 milyon kullanıcıdan yola çıkarak biz her WhatsApp kullanıcısı için Facebook'un, WhatsApp'ın hissedarlarına, işte WhatsApp'ın tamamı için kullanıcı başına 42 dolarlık bir ödeme yaptığı söyleniyor. Yani bizim aslında her birimizin tek tek 42 dolarlık da bir katkısı var.
Verdiğim 1 doları kalsın, 41 dolarını istiyorum.
İstiyoruz aynen, onları geri istiyoruz. Hem de bozuk para haline yollarlarsa seviniriz. Diğer taraftan şöyle bir durum var. Bence hani orada fark yaratan uygulamalardan birisi Viber oldu. Viber'ı ben şundan dolayı seviyordum. PC istemcisi de vardı. Yani bilgisayarımızı kuruyorduk. Telefon numaramızı eşleştirip, örneğin telefonumuzu yanımıza almadan telefon rehberimizdeki herhangi bir kişiye bilgisayardan da mesaj atabiliyorduk. Keşke WhatsApp'da böyle bir şey yapabilse. Tam anlamıyla tam bir cross platform yazılım haline gelebilir. Çünkü bazen iş yerlerinde telefonu açmak ve kullanmak o anki durumlarda çok mümkün olmayabiliyor. Ama işte PC'den devam ettirebilmek gerçekten de güzel bir artı özellik
WhatsApp'ın
olabilir.
Avantajı telefondaki bir numaraydı. Hani onu belki de dallandırıp budaklandırıp başarısız bir proje haline getirip popülaritesine zarar vermemek adına böyle bir şey yapmamış olabilirler.
Ben ya da yapmak istememiş olabilirler.
Olabilir yani zaten, bir şey zaten. Yerleri çok sağlamdı. Viber'da ben çok kullanmaya çalıştım. Çok da verim alamadım açıkçası. Yani ben Viber'ın ne ses kalitesi olsun, mesajlaşma tamam. Mesajlaşma kısmını kullanabiliyorsun ama benim de hani denk mi geldi, internet bağlantıları mı? Çünkü çok stabil, dengesizdi. Bir aradığında çok kristal gibi konuşurken, 2 dakika sonra aynı internet bağlantısıyla başka bir aradığında...
Viber'ın ses kalitesi gerçekten yani bağlantı kötü.
Yani tutarlı değildi. İyi
yani
de oluyordu.
Skype değil orada, evet, söylemek gerekiyor.
İyi de oluyordu, kötü de oluyordu. Bir tutarlı yani güvenebilecek bir şey, sürekli kullanabileceğim bir uygulama olarak gözükmemişti bana ama hani sen daha çok kullandın ve sen daha verimli kullandın.
Ses konusunda haklısın. Dediğimiz gibi bir Skype değil sesli konuşma performansı anlamında. Hatta Tango ile benzer performans sunuyor diyebiliriz ama o noktada dediğimiz gibi ses ve görüntü için Skype çok daha iyi bir alternatif. Onu söylemek gerekiyor. Hatta kullanabilenler için Google Hangouts yine daha fazlasını sunuyor. Onu da söylemek gerekiyor. Hani toparlayacak olursak eğer, WhatsApp'ı kuranlar için muazzam bir başarı oldu. Zaten bir tanesi doğrudan Facebook'un yönetim kuruluna girdi. Çünkü bu 19 milyar doların tamamı nakit olarak ödenmiyor. 12 milyar dolarlık bir kısmı muhtemelen hisse olarak ödenecek. Geriye kalan kısmı da nakit olarak ödenecek. Kaldı ki diğer taraftan 50 tane, yaklaşık 50 çalışan var WhatsApp'ın. Tüm bu çalışanlar için de işte bir opsiyonlu hisse ödemesi yapılacak ki o da yaklaşık 3 milyar dolar gibi öngörülüyor. Hani bakıldığı zaman çalışanlar da zengin oldu diyebiliriz bu bağlamda. Kazanan kim oldu?
60 milyon dolar temiz.
Tabii onlar hani o oranda paylaşılacaktır tabii. Muhtemelen. Çalışanın pozisyonuna katkısına, şirkete katlı diğer anlamında farklı değer kriterler olacaktır ama en nihayetinde hepsi kazandı yani, evet, onu söyleyebiliriz. Umarız biz kaybetmeyiz. Facebook'tan sonra WhatsApp'ın geleceği ne olacak henüz bilinmiyor. Mark Zuckerberg açıklamasına dedi ki müdahale etmeyeceğiz. Instagram'da daha güzel işler yaptılar. Sonrasında bu video desteği geldi. Hı-hı. Doğrudan mesajlaşma gibi ekstra özellikler geldi ama umarız Facebook, WhatsApp'ın sağında ya da solunda Facebook reklamları görmeyiz. Açıkçası ben bunu istemem. Zaten muhtemelen böyle bir duruma karşı olma ihtimali ya da senaryosuna karşı bile şu anda belki 3. parti yazılımların gelişim süreci hızlanmıştır. Hani
olabilir.
WhatsApp eğer kan kaybederse aradan biz nasıl sıçrayabiliriz diye. Bekleyip göreceğiz. Facebook para saçmaya devam ediyor. Instagram 1 milyar dolara satın almışlardı. Arada irili ufaklı başka firmalar da aldılar. Şimdi WhatsApp. Ama da paraları varmış, evet, abi bakıldığı zaman hani.
Ki şöyle de bir şey var. 12 milyar dolarlık hisse verdiler. Facebook'un hisse değeri arttığı anda o hisseler de değerlenecek. Yani yarın öbür gün 2 sene sonra o hisse senetlerinin değeri 20-25 milyar dolara kadar da çıkabilir. bence çok iyi, güzel bir anlaşma var ortada. Kurucular yaşadı yani.
Kurucular yaşadı. Son olarak şunu da ekleyelim. Facebook'ta firma olarak dünyanın iletişim devi firması haline gelecek gibi görünüyor. Çünkü zaten pek çok kişi Facebook'un kendi dahili mesajlaşma özel yüzlerinden arkadaş listesiyle konuşuyordu. Şimdi bizim WhatsApp eklediğimiz zaman hakikaten adamlar
şeyler yani. Olacak.
Zaten yaptıkları açıklamada da insanları birbirine bağlayan platform olmak istiyoruz diyorlar ki bunu da başaracaklar gibi görünüyor diyerek sıradaki haberimize geçelim. Şimdi Samsung'un yeni nesil akıllı telefonlarını bekliyoruz. Ancak Samsung akıllı telefonlarının yanı sıra yeni nesil işlemcilerini de tanıtacak, evet. Mobil işlemcilerini. Exynos ailesinin işlemcileri, yepyeni işlemcileri piyasaya çıkacak. En azından duyurusu yapılacak ki bu işlemciler muhtemelen Galaxy S5'e de kullanılacaklar. Yani Galaxy S5'e güç veren işlemciler bunlar olacak. Bunlardan bir tanesi de Exynos Infinity. Muhtemelen ailenin ismi olacak. Evet. Exynos Infinity altında farklı modellerin çıkacağını göreceğiz. Tam olarak detayları bilinmiyor ama şunu söyleyebiliriz. Samsung zaten 64 bit işlemci yapacağını duyurmuştu. İki farklı seçenek olacak. Bir tanesi tamamıyla ARM tasarımı, bir tanesi Samsung'un ARM komut setleri üzerine geliştirdiği kendi işlemcisi olacak. Yani aynı Qualcomm'un Snapdragon ailesi ya da Apple'ın A serisi işlemcilerinde olduğu gibi. İlk örneğini çok büyük bir ihtimalle Galaxy S5'te görürüz. Galaxy S5 ile ilgili şu ana kadar çıkan detaylarda şunu gösteriyor. Exynos işlemcili versiyonu 2K ekrana sahip olacak ki bu aynı zamanda grafik performans anlamında yeni ve güçlü bir GPU'nun kullanılabileceğini de sinyallerini gösteriyor. Samsung zaten diğer taraftan kendisi işlemci üretimi yapabilen de bir firma. Yani çok ciddi avantajları var. Doğru taşları doğru zamanda doğru şekilde kullanabilirlerse belki en hızlı işlemciye sahip olabilirler.
Her şeyi anlattım, bana bir şey kalmadı ki.
Sen koskoca Ender Yıldız'sın, bence bir açılım getirebilirsin diye düşünüyorum buna.
Şaka bir yana hakikaten öyle. Şimdi Exynos belki de 6 isminden biraz daha sayılıp Infinity ismine gidecek. Infinity biraz daha böyle göz boyayan, cicili bir cicili.
Ama güzel bir isim bakıldığı
zaman. Tabii güzel bir isim. Nasıl diyelim, hızlı hazırladılar. 64 bit olacak kesin. Çünkü bir jenerasyon daha 32 bitte devam etselerdi bu sefer Apple'dan iyi bir tokat yiyeceklerdi. Yani hem reklam hem de pazarlama anlamında geri kalacaklardı. Şu an tabii çok fazla detay ortada olmadığı için pek fazla bir şey söylemek yanlış olacaktır. Yani yanlış bir şeyler söylemeyelim ama 64 bit ve yüksek saat frekanslarında göz önünde bulundurduğumuzda piyasanın en güçlü işlemcilerinden bir tanesi olacağını söyleyebiliriz. Grafik biriminde bence daha fazla radikal hissedilebilir değişiklikler olacak. Çünkü 2K ekran gerçekten çok fazla grafik işlem gücü isteyen bir altyapı. Ve bakıldığında Full HD ilk çıktığında ne olmuştu? Doğru düzgün şeyleri göremedik yani. Bir süre oyun oynatabilen, akıcı, oyun denemesi sunan telefonları görmedik. Ben üreticilerin 2K ekranlı modellerde aynı hataya düşmeyeceğini düşünüyorum. Ve açıkçası burada biraz daha grafik tarafına işin ağırlık vererek daha yüksek grafik potansiyeline sahip işlemcileri piyasaya sürecekler.
Yani 64 bit ne avantaj sağlar? En nihayetinde artık telefonların bellek kapasitesi de artıyor. Note 4'te muhtemelen biz 4 GB ya da üstünü göreceğiz gibi görünüyor. Zaten Galaxy S5 %99 3 GB bellekle gelecek gibi görünüyor. 64 bit tarafının aslında Android ekosistemi için şu andaki en büyük avantajı pazarlama anlamında yaratacağı fark. Yoksa pratik anlamda günlük kullanıma çok ciddi katkı sağlamaz. Zira henüz 64 bit destekleyen uygulamalar Android'de yok. Evet. Hani Apple tarafına bakıldığı zaman işlemciyi kendi geliştiren firma aynı zamanda işletim sisteminde yazdığı için daha işlemci piyasaya çıkmadan zaten temel uygulamalarda o desteği vermeye başlamış. Onun optimizasyonlarını yapıyordu ama Samsung tarafında bu böyle olmayacak. 64 bitin biz muhtemelen pratik faydalarını yıl sonuna doğru görmeye başlarız. Öyle zannediyorum ki Apple, Android tarafında Google'da zaten vurguyu artık Android 5.0 mı diyecek ne diyecek bilemiyoruz ama yeni sürümde yapacaktır diye düşünüyorum.
Zaten çalışmaları şu anda büyük bir hızla devam ediyordur. 64 bin bir zararı olmayacak. Belki bir süre kullanılamayacak bir potansiyel olarak gözükebilir ama hani PC tarafında nasıl 32 bitten 64 bitte geçildi?
Potansiyelini açığa çıkaramayacak bir süre boyunca.
Bir süre öyle kalacak ama yıl sonuna doğru ilk önce Google zaten kendi uygulamalarını 64 bitte geçirerek farkları güzel bir şekilde ortaya sunacaktır. Biliyorsun Android'in sanal makinesinden ufak ufak uzaklaşmaya başladılar artık. Dalvik artık ömrünü
artık
doldurmaya başladı.
Zaten aşağı çekiyor platformu.
Dalvik biz zaman büyük ihtimalle platform içinde hala mevcut yerini koruyacak ama uygulamalar, daha doğrusu eski uygulamalar yani Dalvik'e ihtiyaç duyan uygulamalar çalıştırıldığında sadece devreye girip uygulamaları açacak. Onun dışında Android'in uzun zamandır eleştirilen yanı çok bellek ve kaynak tüketmesi konusu zaten sanal makineden kaynaklanıyordu. O durumda zaten Google artık platform oturdu.
Aslında
uygulama sayısı milyarlara yaklaştı artık. Ve bakıldığında artık insanların kolay uygulama yazması değil, direkt olarak uygulama yazabilecekleri hazır bir platform oluştu. Cihaz, tablet ve telefon tarafında bugün yüz binlerce, milyonlarca cihaz var.
Aynen öyle.
Artık hangi programlama dilini kullanırsan kullan, ona bir şekilde program yazacak adamı bulursun. O yüzden pek fazla sıkıntı yok. 64 bitle beraber ama Android'in genel anlamda biraz daha hızlı ve rahat çalıştığını görebileceğiz.
Yani 64 bit tarafına tabii Android'in bu destekle birlikte evrimleşmeye başlaması işletim sistemi aynı zamanda notebooklara ve PC'lere de getirebilir. Öyle bir açılımı sağlayabilir. Zaten Google'ın bu noktadaki planlarından birisi de belki ileriye dönük olarak Android ve Chromos'u birleştirip daha yekpare bir işletim sistemi, her ihtiyacı görebilecek bir yazılım ekosistemi oluşturmak. Şu an yazılım tarafında Google'ın sessizliği var ama belki arka planda uygulama geliştiricilere bu sinyali de vermiş olabilir.
Olabilir.
Android 4.4 ile birlikte biz bunu efektif olarak görmüş değiliz. Fakat ileriye dönük olarak zaten planları muhtemelen yapılıyordur. Çünkü akıllı telefon dünyasında şu an bunu verebilen bir firma var. Evet. En büyük rakibi de Google olduğuna göre bu zaten kaçınılmaz bir sunu oluyor. Evet, İsterseniz yani buna girecekler.
Geçişte zaten bu bir süreç ve elbette gerçekleşecek. Yani kendisini bu süreçte ne kadar önce hazırlayan ve uygulamalarını 64 bit'e daha önce adapte eden firmalar karlı çıkacaklar ve bu 64 bit'in ilk çıktığı piyasada da kendilerini ön plana çıkarma fırsatı bulacaklar. 64 mesela benchmark'larda bunu göreceğiz. Hiç adını sadını duymadığımız bir benchmark uygulaması bugün 64 bit versiyonunu çıkarıp 32 bit 64 bit farkını yan yana iki telefonda bizim karşımıza koyarsa ne olacak? Bütün piyasa bunu konuşmaya başlayacak. O yazılımı konuşmaya başlayacak.
iPhone 5S'de keza öyle olmadı. Geekbench 32 bitini açıyorsun. Telefon şu anki telefonlarda çok farklı sonuçlar vermiyor. 64 bitini açıyorsun. En hızlı telefon oluyor.
Evet, ve Geekbench bir süre sektörün en çok konuşulan yazılımı oldu iPhone 5S'de çıktığında.
Aynen öyle.
Benzer bir şeyi Android tarafında da görmek mümkün.
Yani bakıldığından tabii ki şu da var. Android, Linux şekillerini kullanan bir işletim sistemi olduğu için zaten hali hazırda aslında altyapıda bir 64 bit desteği zaten yıllardır var. Doğru. Sadece bunun kullanılabilecek şekilde optimize edilmesi gerekiyor. Buna zaten zaman içerisinde yapacaklardır diye tahmin ediyoruz. Samsung 24 Şubat tarihinde Barcelona'da resmi duyurusunu yapacak akıllı telefonun ve aynı etkinlikte muhtemelen Exynos Infinity ailesi işlemcilerinde tanıtımına tanık olacağız. Tabii Exynos 5 serisi altında da bazı yeni işlemcilerden bahsediliyor. İşte örneğin bir tanesini biz Galaxy Note 3 Neo'da gördük. 6 çekirdekli bir işlemciydi o. Var eldeki tasarımları da Samsung revize etmeye devam ediyor. Yine aynı etkinlik kapsamında elden geçirilmiş, revize edilmiş bazı Exynos 5 serisi işlemcileri de görebiliriz. Bunlarla ilgili gelişmeleri zaten hafta içi haberlerimizde önümüzdeki haftada Mobility'nin yeni bölümünde sizlerle paylaşıyor oluruz diyerek bir başka önemli habere geçelim. LG G2 Mini ortaya çıktı ama keşke çıkmasaydı diyorum. Çünkü bu hali bizim beklediğimiz LG G2 Mini olmamış. G2 Mini derken bizim hep beklentimiz Sony'nin Xperia Z1 kompakt modelinde olduğu gibi ekranı küçük. Belki ekran çözünürlüğü 720p ama diğer tüm donanımları abisiyle aynı olan bir telefonda ama hiç alakası olmayan bir telefon çıktı. Hiç
öyle hissediyorduk. Olmayan. Kutudan çok farklı bir şey çıktı. Gitti ne çıktı? Snapdragon 4 de çıktı. Hadi onu
keşke
anladım.
Keşke LG o kutuya gitmeyip de Hamdi Bey'le falan görüşüp de bankadan parayı alsaydım canım. Bu kutu bizim istediğimiz kutu olmadı.
Hadi Snapdragon 400'ü anladık.
Onu da anlamıyorum ben. Tegra 4'ü iyi anladım ya.
Ha Tegra 4'ü iyi anlamadım ben açıkçası. Tegra hani ben Tegra 4 jenerasyonunun pas geçeceğini hissediyordum. Kutumda öyle hissediyorum.
Performans olarak bakıldığı zaman şimdi Tegra 4 iyi.
İyi.
Snapdragon 400'ü iki tanesi kadar iyi. Yani bakıldığından.
Ama işte şey yok hani kim kullanacağı belli değildi. A9 tasarımı bu saatten sonra kullanılır mı tercih edilir miydi bilmiyoruz. Büyük ihtimalle Nvidia LG ile zaten geçmişte de çalışmıştı.
Optimus 4X'de.
İyi bir şey anlaşma yakaladılar ve büyük ihtimalle uygun fiyatlı Tegra 4 iyi piyasaya sürecekler modelleri. Bakıldığında Tegra 4 i'nin performansını gözlemleyebilmek adına güzel bir model olacak. Çünkü ortada başka telefon var mı Tegra 4 i'li?
Yok.
Yok. En azından
Nvidia'nın bir ara kendi geliştirdiği bir referans telefon vardı o kadar.
Yani onun da kim kaç
onu
kişiyle...
Onu kimse yutmadı. Evet. Yani OEM üreticilere verir miyim vermez miyim kimse yemedi zaten.
Kimse onu yutmaz. Bakıldığında hani belki şey görebiliriz 60 çekirdekli GPU'sunun ne kadar derecede performanslı olduğunu veya yeni revize Cortex A9 tasarımının güç ve performans anlamında yeni getirdiği şeyleri görebiliriz ama gönül isterdik ki Snapdragon 800 olsun.
Şimdi şöyle düşünmek lazım. Tegra 4T nedir? Cortex A9 Revision 4. Yani aslında Cortex A15'e belli açılardan yakın bir platform var bakıldığı zaman. Hani performans olarak Snapdragon 600'den fazlasını sunacaktır gibi geliyor benim yan yana koyduğunuz zaman. Aynı saat frekansında ve GPU'su da Hali C'yi aslında bakıldığı zaman. Şimdi 60 çekirdekli bir GPU'dan bahsediyoruz. İşte geri kalmayacaktır yani performans olarak. Çok ciddi farklar olacaktır yani ama Snapdragon 400 dediğin
ne?
Hiç alakası olmayan bir işlemci yani bakınızdan.
Yani Snapdragon 400'ün teması ucuz olacağının sinyali. Bugün Snapdragon 400'ü kullanan telefonları yani birçok üreticide görüyoruz. Hep 1000 lira altında hatta
800 lira
bandında dolaşan telefonlar.
Aslında Motorola Moto G mesela.
Aynen öyle. Tegra 4 iyi ben 800 lira bandında olacağını açıkçası düşünemiyorum şu anda orada bilmiyorum bana o fiyat
şimdi
şey geliyor.
Oradaki kritik nokta şu Snapdragon 400 başka bir performans sunuyor. Tegra 4i başka bir performans sunuyor. Şimdi Amerika'da 4 Tegra 4i'li versiyonu 200 dolara satıp Avrupa'da Snapdragon 400'lü versiyonu 200 liraya satarsan o zaten bambaşka bir olay ortaya çıkartıyor yani.
Evet.
Tam bir tüketici memnuniyetsizliği. Avrupa'daki hem daha pahalı hem daha yavaş.
Maalesef öyle olacak ama yani LG bu şekilde bir tercihte yan yana kullanmış. kararını. Çok enteresan. Ben açıkçası Amerika'daki modelin biraz daha böyle popüler olabileceğini düşünüyorum ama Snapdragon 400'de artık yani.
Snapdragon 400 yalan.
Geçti yani.
Hatta işlemciye geçti. Karar vermişler. Qualcomm müdürleriyle hep beraber oturup abi sizden Snapdragon 400'ü alalım dedikten sonra GPU'ya bakmışlar 305'e. Sonra LG mühendisleri kendilerine bakmış. Koreli birbirlerine muhtemelen abi biz bu GPU'ya nasıl bir ekranda iyi oyun oynatabiliriz demişler. 720p kurtarmaz biz bunu QHD'de tutalım. QHD'de 305 oynatır çünkü bakıldığı zaman. Oynatır. Sıkıntı yaratmaz.
Bir de ona IPS mi IPS yazarız üstüne.
IPS Plus. Evet, IPS. Yazarız. Gerçek true IPS.
600 nit, 700 nit yazarız kutunun üstüne. Belki oradan ekran güzel diye böyle milleti yuttururuz demişler ama bilmiyorum yani açıkçası. Biz Snapdragon 800 bekliyorduk. Gelse çok sevinirdik. Çünkü
Snapdragon 800 şöyle küçük. Gerçi 4.7 inç küçük de diyemiyorum yani. Ekran değil, evet. Boyutu anlamında geçen senenin amiral gemisi telefonlarıyla yani aynı ekran boyutuna sahip.
Sivan'ın Snapdragon 600 değil de 800 olduğunu düşünebiliriz. Hani aynı boyutta bir telefon olacaktı ama mini etiketi ben bunu gördüm lanetli. Mini etiketini kullanan telefonu batırıyor.
Kompaktı kullanana evet. Kazanıyor. Bu jenerasyonda küçük telefon akımının galibi açık bir şekilde Sony oldu. 4.3 inç telefon yapsan içine Snapdragon 800'ü koy. 20 megapiksel kamerayı koy. Su geçirmiyor de, toza dayanıklı de. Daha ne denebilir ki?
Pili de büyük. Pili de büyük. 2400-2350
mAh. O civarlar. Gerçekten G2000'in pili de büyük. 2440 mAh gibi
ama görünüyor 4.7 ama.
4.7 inç tabii. Onu ifade etmek gerekiyor. Fakat hani performans pil ilişkisi anlamında değerlendirdiğimiz zaman evet G2000'i belki iyi gidecek gibi. Bu donanımla G2000'i evet. Bir günün ötesinde çalışır o pilde ama Z1 kompakt diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani. Bu jenerasyonun minik telefon yarışının galibi Sony oldu. Z1 kompaktın ikinci versiyonunda o çerçeveleri biraz inceltip kasa kalınlığında biraz daha minimize edebilirlerse herkesin arzu edeceği bir telefon ortaya çıkar diye
evet yani ben hakikaten uzun zaman sonra ilk defa bir telefona böyle ciddi anlamda yaklaşıp kendimi yakın hissedip almanın yollarını arayabilirim açıkçası. O tarz bir Z1 kompakt, Z2 kompakt tarzı
yani
bir şey.
Yani sen çıkar. De şu an Motorola Moto G kullanıyorsun. Ben de test sürecinde kullanmış oldum. Hakikaten onu kullandığımda şunu gördüm. Biz hakikaten uzun süredir büyük ekranlı telefon kullanıyormuşuz. Evet. Şimdi 4.5 inç ekran sahip bir telefondan bahsediyoruz. Taşıması kolay. Evet Moto G kendi içinde biraz ağır bir telefon ama
Çok ince de değil
ama boyut anlamına bakıldığı zaman gerçekten de telefonlar biraz hızlı büyümüşler evet. Gibi geliyor. Çünkü hani bugün 5.5 inç, 6 inç derken cebimize sığmayan ya ceket cebine atabildiğimiz ya da çantamıza koyabildiğimiz telefonlarla karşı karşıya kalmış durumdayız ama küçük boyutlu, iyi performans veren donanıma sahip telefonlarda ciddi bir ihtiyaç var. Z1 Compact'ta aslında bu pazarda hem bu boşluğu doldurup hem de iPhone'a o ekran boyutuna rakip olabilecek tek telefon.
Yani telefonunu sırf sürekli multimedya için video izlemek veya internetten bir şeyler izlemek için, resim bakmak için kullanmıyorsa insanlar hani 5.5 inçten 5.7'lerden 4.5'a kadar düştüğünde bir eksiklik hissedeceğini ben açıkçası zannetmiyorum. Ben Moto G'yi kullanırken onu gördüm. Hani Note 3'ü kullanıyordu, kocaman telefondu. Tamam ekranı çok güzeldi. Büyük ekranın avantajını yer yer hissedip kullanıp yaşayabiliyorsunuz ama daha ufak boyuttaki bir telefona geçtiğinizde de ya bunun ekranı da çok küçükmüş, kullanılmıyor denmiyor yani. Ya. Günlük hayatın içinde telefon olarak kullandığı zaman onu şey hissetmiyorsun.
Orada da şöyle bir durum söz konusu. Yani dediğin de haklısın. Şimdi büyük ekranın bazı avantajları var. Örneğin video izlemek istediğiniz zaman, örneğin telefonu bir GPS cihazı gibi kullanmak istediğiniz zaman çok avantajlı. Çok avantajlı bir durumdalar ama bir akıllı telefon firması 6.5 inç telefona da sahip olmalı ama diğer taraftan işte Z1 Compact gibi küçük ekranda yüksek donanım sunan telefon da sunabilmeli.
Yani evet küçük telefon illa zayıf, cılız, çelimsiz telefon olmak zorunda değil ki.
Aynen. Yani sonuçta koyulabiliyormuş.
Yani ufak telefon isteyen insan güçlü yeni özellikleri, yeni teknolojik gelişmeleri kullanmak istemez mi? İster tabii ki. Niye istemesin yani? O boyut sadece kişisel bir tercih, yaşam tarzınızla alakalı bir şey. Hani giyim kuşamınıza kadar etkiliyor aslında bakıldığında. Yani sırt çantasıyla her gün dolaşan bir adam tabii 10 inç tablet de atar sırt çantasına gezer. Telefon olarak kullanır.
Ya Galaxy Note 8'i telefon gibi kullanan da biliyorum.
Evet yani. Ama yani sadece elini kolunu sallayarak evden çıkan, şortunu, kot pantolonunu giyen adam da açıkçası yaz günü 6 inç, 5.7 inç telefonu kullanırken sıkıntı yaşar yani.
Şimdi Z1 Compact dedik sanki biraz Sony virali yapıyormuş gibi olduk ama benim çok sık tekrarladığım bir laf var. Hakikaten anlayamazsınız. Evet, çok sık telaffuz ettiğim bir ifade var. İyi de öldür, hakkını evet. Var. Hakikaten yani Sony'nin eleştirebileceğimiz çok yanı var telefonlarıyla ilgili olarak ama bu küçük ekranlı, yüksek donanımlı telefon yarışının galibi oldular. Yani. Samsung Galaxy S4 Mini neyse, LG C1 Mini neyse, 3 aşağı 5 yukarısı LG G2000 içinde geçerli. Umarız hani bir şekilde bizi yanıltırlar ama bu çok kolay da görünmüyor. Çünkü bakıldığı zaman G2000'i...
Telefon hazır yani büyük ihtimalle.
Muhtemelen hazır. Dolayısıyla da söyleyecek çok fazla söz yok. Biz yine eğer bize gelirse testlerini yapar ve incelemesini sizlerle paylaşırız ama dediğimiz gibi o abisi G2'nin pazardaki o fırtına gibi esen başarısını, performansını sürdürebilecek bir telefon değil.
O isimden yürürler, hani telefon satışlarına belki oynarlar diye bir strateji izlemiş olabilirler. İlk bunu S3'ümünde görmüştük hatırlarsan. Ama o strateji pek fazla açıkçası şey yapmıyor.
Ya bir de benim anlamadığım G2 tam süper başarılı bir telefon oldu ama madem böyle bir telefon yapacaksın niye G2 koyma ihtiyacı duyuyorsun ismini?
Yani başka bir şey koy, evet.
Ya koy başka bir şey. G1 de, G1 mini de. Ha, G1 mini de. Ne olacak yani?
Optimus mini de. At, isim mi yok?
Yani şimdi insanlara dolayısıyla bir sonraki telefon için şüpheyle yaklaşmaları neden oluyorsun. Bu da açıkçası bilmiyorum. İllaki hesaplamışlardır diye tahmin ediyorum bunu ama işte bazen hesaplayamadıkları için telefon satamıyor işte firmalar.
Evet, yani bakalım. Çok satacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Bir de şey de değil yani. Bir LTE, bir 3G farkı da çok yenilir, yutulur fark değil. O yüzden açıkçası. Amerika'dakiler belki biraz daha kendilerini şanslı hissedebilirler bu konuda ama fiyat da tabii ki çok önemli. Hele hani 1100-1200 lira bandında falan olursa hiç yani hiç gerek yok.
Kim kazandı? Nvidia kazandı. Tutmayan platformu, kullanılmayan platformu bir şekilde G2000'e bakmasa.
Ama gene tutmazsa ama bu sefer ihalenin bir kısmı Nvidia üzerine de kalabilir.
Şimdi ben şeyi merak ediyorum açıkçası. LG tarafının zaten yazılım güncellemeleri konusundaki yavaşlığı ortada. Nvidia'nın bu konudaki kötü sicili, kabarık sicili ortada. İki tane kötü bir yere gelince bir tane iyi yetmiyor maalesef, evet, bakıldığı zaman. Bunları bekleyip göreceğiz ama en nihayetinde G2 mini yine çok satar gibi geliyor. O isimden faydalanarak satacaklardır ki firma da zaten aslen bunu istiyor.
Bakalım.
Bakıldığı zaman. Diyerek biz büyük bir telefona geçelim. Nokia Lumia 1320.
Bir küçük.
Aynen öyle. Bir buçuk.
Bir buçuk.
Öyle bir tavukçu mu vardı, yanlış mı hatırlıyorum? Bir buçuk diye.
Caddede öyle bir restoran vardı.
Restoran vardı değil mi? Tavuk vesaire yiyebiliyor. Galiba şöyle bir yanına bir kutu getiriyorlar. Yediğini oraya atıyorsun gibi geliyor.
Bak öyle bir şey var.
Şimdi canımı çekti bak.
Olsa da yesek.
Olsa da yesek. Anlayamazsın bağışlı kardeşim. Diyerek büyük haberimiz, büyük telefonumuzun haberi. Kendisi büyük haberi de
Tokat
büyük olsun
gibi telefon.
Tokat gibi telefon. Nokia Lumia 1320. Abisi 1520 Türkiye'de piyasaya çıktı. Hemen ardından kardeşi de geldi 1320. Aslında kardeşi demek ne derece doğru bilmiyorum. Çünkü yine 6 inç bir telefondan bahsediyoruz ama
donanım
daha mütevazı, ucuz yolcusu diyebiliriz bu telefona.
Evet, 6 inç yine aynı. Full HD değil, HD ekranımız var. İşlemci tarafında da Snapdragon 800 değil, çift çekirdekli klasik Qualcomm işlemciyi görüyoruz 1320'de.
Burada acımasız bir kesinti olmuş. Evet, pat diye kesmişler donanımı.
Yani evet, orada bir neşterle böyle ince kenarından almışlar, baltayla ikiye bölmüşler direkt. Bunun dışında 1 GB belleğimiz var. Bakıldığında büyük telefon isteyen, Windows Phone'u keyifli kullanmak isteyen kişiler deneyebilir. Sen zaten 1520'yi bir süredir kullanıyorsun. Büyük ekranda Windows Phone deneyimini bizlere aslında daha iyi aktarabilirsin. Bu noktada pası sana atmak istiyorum. Ne farkı var sence? Hadi söyle bakalım.
Neyin farkı var? Büyük ekranla küçük ekran farkı mı?
Windows Phone'un.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. 1520'de büyük ekran rahatsız etmiyor. Telefonun aslında bakıldığında 6 inç ekranına ek olarak 210 gram yakın bir ağırlığı da var. Hani fiziksel olarak kağıt üzerine ürkütücü bir yapıya sahip. Ama elinize aldığınız zaman özellikle ağırlığın çok dengeli aldığını görüyorsunuz. 180
küsur gramlık Lumia 920'den sonra.
Tabii şimdi ama onun ekran boyutu neydi, bunun ekran boyutu ne? Bakıldığında hani...
Bir gelişme var yani aslında.
Bir gelişme. Ama büyük ekranlı telefonu hafif ince yapmak daha kolay zaten bakıldığı zaman. Hani rakipleriyle kıyasladığımızda örneğin rakibim HTC One Max mesela. 5.9 inç ekranı var. Daha ağır mesela, örnek vermek gerekirse. Sony Xperia Z Ultra var. 6.4 inç. O da daha ağır bakıldığı zaman. Hafif olan hangi model var? Note 3 var. Halice hafif yani. Yaklaşık 50 gram civarında bir avantajı söz konusu. Ama ben şunu söyleyebilirim. Lumia 1520'yi kullanırken çok fazla telefon ölçülerinden dolayı rahatsızlık yaşamadım. Ama şöyle yaşıyorsunuz. Ekran büyük olduğu için telefon pantolon cebine sığmıyor.
Sığmıyor değil mi?
Ama ben genelde zaten montun cebinde kullandığım için soğuk havalardan ötürü şu anda. Bir problem yok. Yani yazın ne olur? Onu bekleyip görmek
yani
lazım.
Yazın bir şort giyip de şu cebine koyduğunuzda böyle şortun paçasını aşağı çeker yani yürürken mesela. Pıt pıt telefonun bacak hareketleriyle beraber hareket ettiğini düşünürsek benim yazın özellikle çift telefon kullanırken sıklıkla yaşadığım bir durumda. Şortta yürüyorsun. Hani çok sıkı böyle şey bir rahat.
Aşağı, şortu aşağı çekmeye başlıyor.
Şortu böyle bir paçasından bir şeyler böyle aşağı çekiştirmeye başlıyor ki. Hani sonuçta telefon mu taşıyorsun, külfet mi yaşıyorsun belli değil. Ama senin de dediğin gibi çanta vesaire kullanan insanlar için uygun olabilir. Ama genelde birçok insan da bence burada bana katılacaktır. 6 inç bir telefon için biraz büyük bir miktar.
Yani telefon... Aslında bakıldığınızda şöyle bir durum söz konusu. Telefonu eğlence amaçlı kullananlar için az önce de altını çizdiğimiz üzere. Belli başlı avantajları var ama dediğimiz gibi sadece iletişim için kullanmak üzere büyük bir ekranı var. Onu söylemek gerekiyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Benlik telefon kırmızı renk ve büyük ekran büyük bir yapıya sahip olduğu için çıkardığım zaman dikkat çekiyor. Hemen herkes bakıyor acaba
şeker nedir değil diye.
Aynen öyle. Kırmızı böyle tam bir jelly bean gibi görünüyor. Fakat dediğimiz gibi bu herkesin kabul edebileceği bir şey değil. Büyük ekran kullanmak istemeyenler için telefon oldukça büyük gibi görünüyor. Lumia 1320'de zaten farkı yok. Aynı ekran boyutuna sahipler. Evet. Aşağı yukarı aynı kasa ebatlarındalar ama donanımı daha zayıf. Zayıf fiyatı da bununla ilgili ilişkili olarak aslında biraz daha düşük tutulmuş durumda. Fakat 1320'nin ne derece başarılı olacağını görmek gerekiyor. Çünkü 1520 ekranın büyüklüğünün yanı sıra donanımı çok iyi olduğu için de popüler olan, evet, bir telefon. Yani Snapdragon 800 var, 2 GB bellek
sonunda
var.
Sonunda yakaladılar piyasayı.
Ya Android'deki en hızlı telefonlarla yan yana getirebileceğim, evet, bir telefon. Ama Lumia 1320 biraz arada kalmış bir telefon. Dolayısıyla piyasada ne derece kabul görür? Bunu bekleyip görmek gerekiyor açıkçası.
Bir de bakalım şimdi Windows Phone'a, platforma çok büyük güncellemeler gelecek. Hani hızlı çalışıyor, arayüz. Sade bir arayüz, o basit demeyeyim de sade bir arayüz olduğu için rahat akıcı çalışıyor ama şimdi yapılacak yeni güncellemelerle 8.1'de birçok şey gelecek ve hani nereden baksan işletim sistemini baştan yazmışlar gibi bir hale getirmişler.
Yani aynen öyle, ben de aynı fikirdeyim. Nisan gibi çıkmasını bekliyoruz Windows Phone 8.1 güncellemesinin. Ne yenilikler var? Action Center adı altında bildirim çubuğu geliyor. Burada artık Android'de gördüğümüz, iPhone, iOS'te gördüğümüz bildirim ekranı bir benzerini Windows Phone'da da artık kullanabileceğiz. Bunun dışında uygulamaları SD karta yazma özelliği yine gelen özelliklerden bir tanesi. Bluetooth 4.0 gibi yeni teknolojileri destekliğine söz konusu olacak.
Kişisel asistan geliyor Cortana.
Cortana aynen, kişisel bir asistanımız var. Apple'ın Siri'sinde olduğu gibi ya da ona benzer şekilde diyelim. İrili ufaklı pek çok güncelleme var. Senin deyimine ben de katılıyorum. Adeta baştan bir işletim sistemi yazmışlar diyebiliriz. Güzel olan tarafı da piyasadaki pek çok telefona gelecekmiş gibi görünüyor.
Gelecekmiş gibi gözüküyor ama nasıl çalışacağı hala büyük bir soru işareti.
Tabii orası muallak, onu bekleyip görmek gerekiyor.
1520'de muhakkak hızlı çalışacaktır ama.
1020'de de iyi çalışır ama.
1020'de de iyi.
920'lerde nasıl çalışır onu bekleyip görmek lazım.
Hatta serinin biraz daha gerisine gelecek mi? Onun giriş seviyesi hani 820-720 modellerine gelecek mi? O da.
Yani üst modellere kesin gelir.
920'den itibaren geleceğini tahmin edebiliriz ama 920 de bakma çift çekirdekli işlenmişse artık güncelliğini kaybetti. Hı hı. Yani üstüne biraz yük bindirildiğinde ne hale geleceği açıkçası bugün bir soru işareti. Sonuçta o çift çekirdekli tasarımın bugün 4 çekirdekli Cortex A7'lerden güçlü olduğunu söyleyemeyiz. O platformları en azından Android tarafında baktığımızda çok öyle yüksek işlemci sunmadığını görüyoruz. Kullanılabilir telefonlar olmasına rağmen. Çok ağır bir güncellemenin ardından telefonlar ne hale gelecek onu da bekleyip göreceğiz.
Evet, Nisan ayında çıkması beklenen bir güncelleme Windows Phone 8.1. Çıktığı zaman zaten pek çok telefon alacağı için nasıl performans sergileyeceğini göreceğiz. Diğeri, Mobility'nin bu bölümünden de şimdi söyleyebileceklerimiz, evet, bu kadar. Önümüzde Mobil Dünya Kongresi var. Bizden sadece Mesut, evet, oraya gidiyor olacak. Aslında ben de katılacaktım ama bazı ailevi problemlerden ötürü benim İstanbul'da kalmam gerekiyordu. Fakat biz de burada.
Erdi evlatlıklar reddetmişler. Çok üzüldü, ben de kalıyordum.
Aslında bu benim bahanem oldu. Sen, evet, seninle beraber bekar evini eşlik edebilmek açısından en azından evlilik öncesinde biraz da bekar hayatı yaşayalım diye böyle bir planlama içerisine girip diyeceğim de şaka tabii bunların hepsi. Biz de Türkiye'den saha ekibi olarak, evet, gelişmeleri buradan aktarıyor oluruz. Heyecan Doruk'ta Mobil Dünya Kongresi'nde pek çok yeni telefon var. Galaxy S5, HTC One 2 olmayabilir. 25 Mart için bir davete yolladılar. Açıkçası HTC bu etkinlikte ne lanse edecek, onu bekleyip görmek gerekiyor. Sony tarafında Xperia Z2, Huawei tarafında yeni cihazlar var. LG tarafında G Pro 2'yi göreceğiz ki 4K video çekebilen bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Ana vatanı Kore'de zaten bugünlerde piyasaya çıktı. Fiyatı Note 3'ten, evet, yüksekmiş, onu da söylemiş olalım. Olması da zaten doğal çünkü daha yeni bir telefon. Evet. Belli açılardan bazı ekstra avantajları da var. Bunları da ifade etmiş olalım diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Sosyal medyadan bana ve Ender'e ulaşabilirsiniz. Şu an zaten altta sosyal medya hesaplarımız, Twitter hesaplarımız. Fışt
diye girmesi lazım şu anda. Ama onu yapalım.
Şuradan yapması lazım. Onu yapmak için biraz uğraşmak gerekiyor. Fışt diye gelmemiş olabilir ama bir şekilde bir animasyonda gelmiş olacak. Bunun dışında tabii ki bizlere e-mail adreslerimizden de bana erdet.donanım.haber.com, ender.donanım.haber.com adresine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun altına yorumlarınızı yapabilir. Donanım.haber.com üzerinden de sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz.
Her zaman.
Sürçülisan ettiysek affola olsun diyoruz. Umarım bizi affedersiniz. Bazen bazı okuyucularımızdan sert yorumlar geliyor ama biz burada amacımız eğlenceli bir şekilde bilgiyi paylaşmak diyelim ve noktayı koyalım. Ender düğmeye basayım mı?
Bas bakalım.
Kaydı durduralım.
O zaman ben de buradan düğmeye basıyorum.
Pişt diye kapanmadık ama hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Müzik